Peki, muhterem dinleyicilerimiz, yine Hacegan'dan Mektuplar Köşesi'nde bizlere ayrılan vakitte sizinle beraberiz. İnşallah bugün İmam-ı Rabbani'nin mektubatından 1. cilt 23. mektuptan devam edeceğiz. Bu mektubun konusu nakıs kimselerden tasavvuf ve tarikat virde almak ve bunun zararları hakkında olacak. Bugün hakikaten çok ciddi bir problem bu. Yani pek çok insan maalesef bu maneviyat yoluna Allah'ta fani olmak, peygamberde fani olmak, ihvanda fani olmak değil de bir an önce bir şey olmak. Yani nefsi yok etmek değil, nefsinde de şişirmek için girip bazı insanlar birazcık bu yolda mürekkep yalayıp, tabiri caizse, ondan sonra hemen ben şu oldum, bu oldum diyerek toplumun önüne atılıyorlar yetersiz bir şekilde. Pek çoğunun silsilesi ya olmuyor veyahut da işte karışık bir durum oluyor bu insanların yetişmesinde. Sonra bu insanlar hem sapıtıyor hem başkasını da saptırıyorlar. Niye? Çünkü bunlar manevi eğitimlerini tamama erdirmeden bu işe çıkıyorlar. Yani bizde bir söz vardır. Erken öten horozu keserler. Bunlar da tabii manen kendileri öldüğü gibi başkalarını da kesiyorlar. Biz de bunlara tasavvufta gat-ı turuk diyoruz. Yani yol kesen. Bunlar başka maneviyat isteklerin de isteklerini, o efendim kabiliyetlerini yok etmiş oluyorlar. O yüzden bugün bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Zira Osmanlı döneminde meclis-i meşayih gibi bu tür tasavvuf efendim önde gelenlerini takip eden, onların yeterliliklerini gözden geçiren bir kurum vardı. Bugün tabii böyle bir kurumlarımız olmadığı için, tamamen başıboş olduğu için maalesef bu tür üzücü hadiseler, maneviyat adına yüz karası olan, insanları maneviyattan soğutan, insanların ırzına, namusuna, parasına göz diken pek çok hatalı ve efendime söyleyeyim eksik insan görüyoruz. İnşallah bu mektuptan istifade edeceğimiz konular bununla alakalı olacak. Buyurun Ömer Bey, siz okuyun, biz de dinleyelim inşallah.
Şahsında kemalatın zuhuruna kabiliyeti olan kardeşim, Allah Teala kabiliyetinizi kuvveden fiile çıkarsın. Dünya ahiretin tarlasıdır. Onu ekmeyip verimli toprağa atıl bırakan ve bunca amel tohumlarını zayi eden kimseye yazıklar olsun.
Bir kere burada İmam-ı Rabbani Hazretleri mektup yazdığı zatta kemalatın efendim olduğunu görüyor. Zaten gerçek Allah dostları efendim maneviyat büyükleri baktıkları zaman karşısındaki insanın manevi kapasitesini, ne olup ne olamayacağını anlarlar. Bu onlara verilen bir tabii ki firasettir. Allah vergisidir. Belki irşat vazifesini getirdiği bir kabiliyettir. Şimdi diyelim ki bir tahtadan silah yapamazsınız. Diyor ki Hazreti herhalde Mevlana olsa gerek. Yani insanın kapasitesi neyse, hani hadis-i şerifte var değil mi? Cahiliyedeki diyor işi akıllı olanlar, büyük olanlar İslam döneminde de büyük olur. Evet. Ne demek yani? Adamın kapasitesi hakikaten çelikse, Halid bin Velid'i düşünelim şimdi değil mi? Yani ne kadar Müslümanları zora soktu efendim daha önce. Ama daha sonra Müslüman oldu. Bütün zaferleri yine o kazandı İslam adına. O yüzden Allah dostları insandaki kapasite neyse onu en üst dereceye ulaştırabilirler. Ama insanın içinde kapasite eksikse, yani insanın içinde çelik cevheri değil de odun cevheri varsa, yine odundan en iyi belki mobilyayı yaparlar ama çelik gibi tabii kesici efendim daha sağlam şüphesiz olmaz. O yüzden insanlar içlerindeki kapasiteyi açığa çıkarmak için bu tür güzel Allah dostlarına, büyük alimlere, ariflere müracaat etmeli. Çünkü hadis-i şerifte buyuruluyor ki mümin müminin aynasıdır. Ama buradaki aynadan kasıt da esas kamil ayna. Yani hiç toz, toprak, buğu olmayan ayna kimdir? İnsanı kamildir. Siz oraya baktığınız zaman o aynada kendi hatanızı, kusurunuzu böyle apaçık görürsünüz. Hani böyle bazen devlet dairelerine gidersiniz de valinin, kaymakamın odasının efendim girişinde dışında büyük bir boy aynası olur. Niye? Gelen vatandaş kendine çeki düzen versin. Sen bu şehrin yöneticisinin huzuruna çıkıyorsun. Yakan paçan dağınık olmasın. Üstün başın dağınık olmasın diye o aynayı korurlar oraya. O ayna size lisan-ı hal ile nasihat eder. Ey ziyaretçi der, saçını tara, kravatını düzelt, ne bileyim ceketini düzelt. Aynen bunun gibi Allah dostları da biz onlara baktığımız zaman kendi istidadımız ve kapasitemiz kıymetince eksiğimizi fazlamızı görür, kendimize çeki düzen verir. Zaten tasavvuftaki irşat daha çok hal iledir. Sözden çok hal ile yapılır. O yüzden diyor ki burada İmam Rabbani Hazretleri, sen de diyor kapasite görüyorum, istidat görüyorum. Sen bunu kuvveden fiile çıkar. Ya sende bu kapasitenin olması sana eğer onu kullanmasan bir şey kazandırmaz. Diyelim ki içimizden bir arkadaşımızın çok güzel mimarlık efendim istidadı var, kapasitesi var. Eğer ev projesi çizmezse, ne bileyim cami projesi çizmezse o mimarlık istidadının ona hiç faydası olmaz. Aynen bunun gibi muhterem dinleyicilerimiz, insan kendine bakmalı ve kendindeki istidadı ortaya çıkarmak için bu maneviyat ortamlarında bulunmalı ve içindeki o kapasiteyi en üst seviyeye kadar kullanmasını bilmelidir. Nasıl ki maddi imkanları kullanmazsak, atıl bırakırsak hiç kimseye faydası olmaz. Manevi kapasitemiz, kabiliyetimiz de aynen bunun gibidir. Kullanmazsak ne bize ne de başkasına faydası olmaz. Bu konuda bir şey de hatırlatayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki Ömer'den birisi diyor, değil mi? Kim bu Ömer'ler? Birisi hepimizin bildiği Ömer'ül Faruk radıyallahu anh. Deri de Ebu Cehil. Onun da adı Ömer. Ama işte Allah Resulü bu ikisindeki o keskin zekayı, o efendim cesareti gördüğü için onlar için dua ediyor ama dua Ömer Efendimiz'e nasip oluyor. Diğer Ebu Cehil o şiddetli düşmanlığına devam ettiriyor ve en son o yolda helak olup gidiyor. Demek ki kapasiteyi görmek önce peygamberlerin tabii efendim kabiliyetidir. Ondan sonra derecesine göre bütün ariflerde, ulemada ve müminlerde bu herkesin manevi derecesine göre tecelli eder.
Toprağın değerlendirilmeyip atıl bırakılması ya toprağa hiçbir şey ekmemekle veya ona kötü ve bozuk tohum ekmekle olur. İkinci durumun birincisinden daha zararlı olduğunu herkes bilir.
Yani şimdi sizde bir kapasite var. Bu Allah size bir vücut vermiş, ruh vermiş, nefis vermiş. Güzel kapasiteniz var ama siz bu size verilen tarlayı ekmiyorsunuz. Sürmüyorsunuz. Uğraşmıyorsunuz yani. Hani bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Yani İmam Gazali diyor ki insan diyor annesinden doğduğunda bazı kötü fıtratları ve hasretleri yanında getirir. Bunları terbiye etmezseniz onlar daha da büyür gider. Bu konuda çok güzel bir hikaye var Mesnevi'de. Adamın birisi evinin önüne diken ekiyor. Şehrin valisi gelip geçerken diyor ki ev sahibine, ya diyor bu dikenleri sök buradan. Bunlar gelip geçene zarar veriyor. Efendim hayvanların işte derisini çiziyor. İnsanların elbiselerini efendim söküyor. Bunları buradan kaldır diyor. Adam da ikide bir, ya daha kaldırırım diyor. Acelem yok diyor falan. Daha bunlar çok büyümedi falan diyor. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki adam diyor her geçen gün yaşlanıyor. Dikenler de daha çok kök salıp daha çok kuvvetleniyor. İşte o diken dedi Hazreti Mevlana'nın bizim kötü ahlakımız. Yaşımız ilerledikçe kötü ahlakımız, cimrilik olabilir, korkaklık olabilir, efendim agresiflik olabilir. Bunlar daha da artıyor. Ama insan daha güçten, takatten düşüyor, zayıflıyor. Bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz, biz bize verilen kapasiteyi kullanmak ve kapasitenin önünde engel olan kötü huylarımızı temizlemekle mesulüz Allah katında. Evet.
Tohumun bozuk ve kötü olması, tarikatı yetersiz bir salikten alarak onun yolunu takip etmektir. Zira yetersiz kimse hevasını kendisine öncü yapmış, onun peşinden giden kimsedir.
Şimdi televizyonda, basında, yayında görüyoruz bu tür yetersiz insanları. Yani böyle sıradan bir insanın bile yapamayacağı apaçık aleni hatalar yapıyorlar. Televizyon programlarına bakıyorsunuz değil mi? Yani böyle açık saçık tiplerle programlar yapılıyor. Konuşma tarzlarına bakıyorsunuz. Bir Müslümanın konuşma tarzı değil. Ahlaklarına bakıyorsunuz, hayatlarına bakıyorsunuz. Yani hiçbir Müslüman özelliği göremiyorsunuz. Ama bu tür insanlar ne yapıyorlar? Tabii bunu İmam Gazali de söyler. İnsandaki en büyük efendim arzu yönetmek, idare etmek, baş olma sevdasıdır. Evet. Yani bu diyorlar ki tarikat terbiyesinde de insanın en son çıkan hastalık hubb-ü riyasettir. Zaman zaman bize de kulağımıza geliyor. Efendim artık ben çok olgunlaştım. Ben bundan sonra şeyh olayım diye böyle kendisini öne atan insanlar çıkıyor böyle bazı gruplarda görüyoruz. Yani İslamiyet'te vazife istenmez. Vazife verilir. Sizde bir kemalat varsa merak etmeyin, onu birileri görür, onu değerlendirir. Yok siz kendinizi kamil görüyorsanız zaten siz helak oldunuz demektir. Çünkü bir insan kendini kamil görüyor ve yeterli görüyorsa Allah göstermesin, o insan nefsinden mutlu demektir. İbn-i Atallah el-İskender Hazretleri buyuruyor ki, hastalıkların diyor, manevi hastalıkların en büyüğü bir insanın kendisinden, nefsinden mutlu ve razı olması. Ya ben çok iyi insanım esasında. Elhamdülillah. Ne kadar güzel bir insanım. Herkese faydam var. Kimseye zararım yok. Namazımda, orucumda böyle salih bir insan oldum demek, Allah göstermesin, şeytanın bir tuzağıdır. İnsan her daim kendi nefsini ittiham edecek. Kendisinin nifakını, münafıklığını, riyasını, efendim gösteriş için yaptığı amelleri hatırlayıp kendisini sorguya çekecek. Sen kendisini sorguya çeken bir insan daima gelişme halindedir. Ama kendinden mutluysa. Bu fizikalinde de böyle. Bir doktor mesela artık ben en iyi seviyeye ulaştım deyip, kitapların kapağını kapatır, yeni çıkan ilaçları takip etmezse, bir üniversite hocası 30 sene önce efendim okulu bitirdiği kitaplarla ders anlatırsa ne olur? Yani modası geçmiş olduğu gibi maalesef bugün de böyle kendisini bir şey sayeden çok insan var piyasada. Çünkü bilhassa bu kişisel gelişim kitapları falan filan ortaya saçılalı. Herkes kendi nefsini, egosunu şişirmekle meşgul.
En doğruyu ben söylüyorum diyor herkes yani.
Evet, herkes kendisini parlatıp pazarlamakla meşgul.
Evet.
Bu tasavvufun ruhuna aykırıdır. İnsan kendisini pazarlayıp efendim parlatarak böyle ben şuyum buyum diye insan önüne çıkmaz. Tam tersi, insan mahvi olur. Gözlerden kaçar. İhlas ile vazifesini yapmaya çalışır. Ha bu arada eğer Allah o insana hakikaten ciddi kemalat vermişse zaten o gözden kaçmaz. Ona sahip çıkılır. O da yani bu vazifeyi icra eder. Bunun haricinde muhterem dinleyicilerimiz, şeytanın en büyük tuzağıdır. Herhangi bir maneviyat yoluna giren kardeşlerimiz bir an önce hemen böyle yuvadan uçmak istiyorlar. Daha böyle kanatları efendim gelişmeden, kanat tüyleri büyümeden uçayım, başkalarını da uçurayım diyor ama hem kendileri düşüp helak oluyorlar hem de bu ara peşlerinden onları takip eden diğer kuşları öldürüyorlar. Bu konuda Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir teşbihi var yine. Diyor Hazreti Mevlana, bazı insanlar diyor, avcılar giderler böyle göl kenarlarında ördek sesi çıkarırlar. Amaçları nedir? Amaçları diğer saf ördekleri kandırıp, burada bizim gibi başka ördekler var deyip onları aşağı indirip onları avlamaktır diyor. Bazı insanlar da diyor, Allah dostan sözlerini ezberlerler. Yaşamadan ama ezbere çok güzel konuşurlar. Efendim böyle arif gibi konuşurlar. Halbuki işleri boştur. Yani anlamadan ezbere konuşmaktadır bunlar. Ve bunlar diyor başkalarını helak eder. Peşinden gelenleri onları avlamış olur. Yine Mesnevi'den çok güzel bir hikaye var. Tüccarın birisi bir gün tabii bir kervansarayda mola vermek durumunda kalıyor. Orada da gezginci dervişler varmış. Hepsi aç. Bir ilaç. Birisi gelse de bizi doyursa diye beklerken bu tüccar çıka gelmiş. Tabii katırı neyse üzerindeki ticaret malzemelerini boşaltmış. Katırı da hancı başına teslim etmiş. Ondan sonra hemen dervişler bunun etrafını sarmışlar. Efendim hoş geldin, seni bir ağırlayalım, işte yedirelim, içelim. Önce bir zikir çekelim demişler. Götürmüşler bunu kervansarayın işte mescidine veya tevhid hanesine neyse. Orada başlamışlar zikir çekmeye. Allah Allah. Böyle artık zikirden toz dumana karışmış cezbeler, sekir halleri, bağıranlar, kendinden geçenler. Böyle bir alem. Bu ara dervişlerin birisi gizlice gidip bu tüccarın merkebini, katırını çözmüş. Onu pazara götürüp satacak. Hancı demiş ya ne yapıyorsun hancıbaşı? Yapma etme eyleme. Yok demiş sen karışma. Hancıbaşı bunun üzerine gitmiş zikir meclisine. İleriden o şey tüccarı görüp diyecek ki bak eşeğini götürdüler ona göre ha nedir bu durum. Tam bunu görünce tabi dervişler hemen zikir değiştirmişler. Har bereft, har bereft, eşek gitti, eşek gitti diye zikri bir anda değiştirmişler. Tabi o zavallı tüccar ne olduğundan haberi yok. Onunla beraber hatta onlardan daha çok o da bağırıyor. Anlamadığı sözleri har bereft, har bereft diye eşek gitti, eşek gitti diye. Sonra neyse hancı anlamına bakmış ki uzaktan ha haber var herhalde demiş. Eşek gitti diyor bana tüccar. Demek ki demiş o satın diye gönderdi. Tamam çekilmiş odasına neyse. Ertesi gün tabii o akşam o eşek satılmış. Onun parasıyla harika bir efendim ziyafet çekilmiş. Pilavlar, etler falan filan yenmiş, edilmiş. Tabii sabah herkes gezginci derviş ya. Herkes çekmiş gitmiş. Tüccar da geçten kere demek ki iyi yemek yemiş, iyice uyumuş güzelce. Gitmiş hancı başına demiş benim merkebi getir. Ya demiş ne merkebi? Senin merkebi bu dervişler sattılar. Siz akşam ziyafet yediniz, sen de yediniz ziyafetten deyince. Ya demiş nasıl olur? Yürü demiş kadıya. Seni kadıya götüreceğim. Böyle şey olur mu? Ben sana teslim etmişim katırımı, sana güvenmişim. Biliyorsunuz bizim o kervansaraylarımızda bırakın siz katırı. Daha dün yine Erkam Radyosu'ndan dinliyordum. Yani sizin eşyalarınızı da garanti ediyorlar. Servetinizi yani ticari sermayenizi de teslim ediyorsunuz hancı başına. Size bir senet veriyor. Diyelim ki o akşam soyuldu veya yandı. Gidip onu Selçuklu idaresinden, maliyesinden geri istiyorsunuz. Ne kadar harika bir sistem. Hele hele yani o zavallının merkebi, bineği daha da kıymetli. Demiş ki yani efendi sen kusura kalma. Ben sana haber vermek için geldim. Ya bunlar senin merkebi götürüyorlar. Nedir durum? Yani sen mi izin verdin? Kendilerini zorla götürüyorlar falan. Sen demiş daha çok bağırıyordun onlardan. Eşek gitti haberim var diye. Ben de zannettim ki demiş senin haberin var. Tabii o zaman anlamış tüccar ne biçim bir efendim oyuna getirildiğini. Tabii davasından vazgeçmiş. Çünkü kendi eliyle eşek gitti diyerek yani hancıyı uzaklaştırmış oldu oradan. O yüzden insan yani söylediği sözün manasını bilmeden, içselleştirmeden bazı zikirleri, bazı duaları öğrenerek biraz da efendim kavukla hani diyor ya Yunus Emre ne diyor? Olsaydı dervişlik tacili aynen, hırka biz dahi alırdık 30'a 40'a diyor. Biraz taç, biraz hırka, biraz efendim manevi hal görüntüleri ondan sonra insan önüne çık Allah göstermesin. Bir süre doğru gitseler bile bunlar biraz daha vakit geçince üzerlerindeki manevi yükler artınca sigortaları patlıyor. Yani 3 kişi 5 kişi belki kandırıyorlar ama müritlerin sayısı 300, 500, 3000, 5000 olunca bakıyorsunuz bu sefer hatalarını kapatmak için bana ilham geldi. Peygamberimi rüyada gördüm. Bana şu emir geldi. Ben zaten kimsenin emirsiz bir iş yapmam. Yani açıklarını, bariz hatalarını kapatmak için bu sefer Allah'a, Resulüne, Kur'an-ı Kerim'e iftira atıyorlar. Diğer Allah dostlarına iftira atıyor. Rüyamda Gazali'yi gördüm. Rüyada bilmem şunu gördüm, bunu gördüm. Hoppala. Ondan sonra bakıyorsunuz ki o insanlar yavaş yavaş yavaş yavaş Allah göstermesin liderleriyle beraber yoldan çıkıp helaka doğru dört nola koşuyorlar maalesef. O yüzden tabii bu mektup muhterem dinleyicilerimiz hakikaten çok önemli. Biz de zaman zaman çevremizde bunları görüyoruz. Sadece silsileden gelen müstakim bir insan düşünün ki 40 senedir sabah namazını cemaatle kılıyor. Bakıyorsunuz ki bütün servetini, malını, mülkünü İslam yolunda harcamış. İbn-i Hacib Hazretleri buyuruyor ki gerçek Allah dostları diyor zengin iken fakir olur. Meşhur olacakken daha az meşhur olur. Tabii ki Allah sevdiği kullarını meşhur eder. Sevdiği zaman zaten Cebrail'i çağırıp ey Cebrail ben falancayı seviyorum sen de sev. Git insanlara söyle onlar da sevsinler diyor. Onların sevgisi artar ama hani dünyevi manada söyleyeyim. Hani böyle bir şöhret, ekonomik bir güç olarak o manadaki şöhretleri yok olur diyor. O yüzden bakıyorsunuz tam ters oluyor bugün. Değil mi? İnsanlar yani meşhur olmak, ne bileyim böyle zengin olmak, köşe dönmek Allah göstermesin. Maneviyatı buna alet eden tipler çıkıyor maalesef. Halbuki bu insanın gitmesi gereken yerler tekkeler, dergahlar değil. Değil mi? Pazarlar olması lazım. Git pazar orada zengin ol. Allah zenginlik yolu da açmış. Ama bunu dini bu konuda alet etmemek lazım. O yüzden sadık ve salihlerle beraber olup sahtekarlardan uzak durmak gerekiyor.
Hevasına uyma şaibesi bulunan kimsenin mürid üzerinde bir tesiri olamaz. Olsa da hevasına destek olur ki bu karanlık üstüne karanlık demek.
Evet harika bir şey. Çünkü bu tür sahtekar insanlar yani müritlerini kemale erdirmek için onları birazcık böyle yormaktan çok onları böyle yıkamak, yağlamak, övmek, onları böyle uçurmak falan değil mi? Sahte evet. Övücü sözlerle. Ondan sonra bu övgüden zaten Allah Resulü buyuruyor ki kimse yüzüne karşı övmeyin. Sizi birisi överse toprak saçın yüzüne diyor değil mi? Çünkü övülmek çok tehlikeli bir şeydir. Hele bir maneviyat yoluna giren bir insan böyle kamil zannettiği efendim rehberi tarafından yerli yersiz övülürse adam ondan sonra ben bir şey oldum zanneder. Evet. O yüzden bu çok tehlikeli bir konudur. Hatta bu konuda yine Mesnevi'den güzel bir hikaye var. Onu alıp paylaşalım sevgili dinleyicilerimizle. Bir gün atına binmiş kamil bir insan giderken atıyla seyahat ederken ağacın altında bir köylü vatandaş görüyor. Vatandaş uyumuş yorgunluğunda, demek ki çiftçi çok yorulmuş uyumuş. Bir yılan ağzından giriyor adamın midesine doğru, yol alıyor. Tabi evvelden bunlar çok olurdu. Belki yaşı büyük olan abilerimiz, ablalarımız hatırlarlar. Evvelden köy yerlerinde insanlar tarlada yorulur. Tabi süt içerler, sağılmış sütü. Ondan sonra yatarlar. Yılan da sütü çok sevdiği için. Tabi ev yok, şey yok. Yani köy dağın başında yatıyorsunuz neticede. İnsanların midesine o sütü içmek şeyiyle, kokunun peşinden girer imiş. Duyarız yani, görmedik ama. Şimdi ne yapsın bu mübarek zat? Şöyle bir metot uyguluyor. Gidiyor. O uyuyan zavallının başına bir tane kırbaçıyla vuruyor. Atını dövdüğü kırbaçla. Çabuk diyor, uyan bakalım. Adam diyor, ben sana ne yaptım? Ben Müslüman. Benim sana ne zararım var? Bana niye vuruyorsun? Konuşma diyor. Çabuk diyor, o elma ağacının altında uyuyormuş. Şu çürük elmaları ye bakalım diyor. Yemem dedikçe kafasına vuruyor kırbaçla. Zorla ona bayağı bir elma yediriyor. Şimdi yedim mi? Yedim. Tabi bu ara o vatandaş da devamlı hakaret ediyor. Ya ben sana ne yaptım? Sen ne belasın falan filan gibi ağzına gelen her şeyi söylüyor. Beni öldüreceksen öldür. Garip Müslümanı buldun işte falan filan diye ağzına gelen her şeyi sayıyor ona. Konuşma diyor. Sen koş bakalım şimdi. Vuruyor yine kırbaçı başına. Bir yandan da hafif havada ısınmış böyle. Adamcağız tabii güneşin altında, ovada böyle midesi çürük elma dolu. Koşarken biraz koşuyor tabii, yoruluyor iyice. Arkada devamlı kırbaç sırtına. En sonunda düşüyor, kapaklanıyor yere. Başlıyor istiğfar etmeye. İçinde ne varsa kusmaya başlayınca biraz sonra kara bir yılanın o efendim çürük elmalarla beraber dışarı çıktığını görünce anlıyor işin hikmetini. Aman efendim diyor, elini ayağını öpeyim, kusura kalma, ben ne bileyim senin böyle bir iyi insan olduğunu, halis insan olduğunu. Meğer ben yılan yutmuşum da sen bunu benden çıkartmak için böyle yapmışsın bana. Ben bilemedim edemedim, affet falan deyince bir de şöyle diyor. Ya efendim diyor, bana niye söylemedin içinde yılan vardı, onun için ben sana bunu yaptırıyorum deyince tabii gülüyor. O güzel rehber insan. Diyor ki oğlum diyor, ben sana deseydim içinde kara bir yılan var, sen o anda korkundan ölürdün diyor. Ne koşmaya ne elma yemeye mecalin kalmazdı diyor. Şimdi muhterem dinleyicilerimiz, gerçek salih Allah dostları bizi birazcık yorarlar yani. Çünkü içimizde kapasiteyi kullandırmak isterler. Bizi hizmete sürerler. Bize efendim maneviyat dersleri verirler. Seher vaktinde kalkın, teheccüde kalkın. Bunlar nefsin hoşuna gitmeyecek evet. Şeyler. Sahtekar olan ne yapar? O onlara diyor, ya sen bana birazcık imkanlar getir, şey yap. Allah'ın izniyle sen affedildin. Sen çok salih insansın. Yani yeter ki maddiyatı paylaşalım. İş yani ticarete döner maalesef. Ondan sonra yani böyle alan razı, veren razı, böyle yani sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyım, böyle çok sağlıksız ilişkiler, çok sağlıksız efendim ortamlar maalesef meydana çıkıyor. O yüzden gerçek Allah dostları insanı birazcık yorar. Nefsinizin hoşuna gitmeyecek şeyler söyler size. Sahtekarlar ise sizi devamlı över. Sizi kazanmak için, sizi yanına tutmak için, sizin belki maddi manevi imkanlarınızı kullanmak için size ne yapar? Biraz aşırı iltifat gösterir. O yüzden esasında zor değildir. Erbabına malumdur. Salih Allah dostları ile bu işi efendim bir çıkar aracı olarak kullanan sahtekarları tespit etmek hiç de esasında zor değildir. Nasıl anlaşılır? Bir kere adamın Kur'an ve sünnet hayatına bakılır. Yani bu adam namaz kılıyor mu? Cemaate devam ediyor mu? Yani hayatında bir faiz, yalan, efendim böyle bir riyakarlık falan. Bu çok zor değil esasında. Bir de o efendim insanın yetiştirdiği insanlara bakılır. Yani siz mesela diyelim ki bir marangozdan bir şey alacaksınız değil mi? Bakıyorsunuz, inceliyorsunuz yaptığı okul havaları, işte efendim tablaları, neyse sandalyeleri. Başkasına soruyorsunuz. Hepsi harika iş yapar, çok sağlamdır deyince gidip alıyorsunuz. Aynen bunun gibi. Bakarsınız yetiştirdiği insanlara. Bu yetiştirdiği insanlar efendim insanları kandırıyor mu? Neyle uğraşıyor? Dürüst, doğru insanlar mı? Yoksa efendim biraz cambaz insanlar mı? Bunları anlamak aslında çok zor değil. Yeter ki biz samimi olarak gerçek Allah dostlarını bulmak arzusunda olalım.
Hocam hatta İmam Rabbani Hazretleri başka bir mektubunda yine belki burada yine geçer de bu vecd, hal ve işte cezbe gibi geçici aslında şeylerin bazı işte cahiller tarafından maksat olduğunu falan ileri sürüyor bunlar diyor bunlar. Halbuki onlar diyor kendilerini tamamen şeriatın dışında bazı şeylere vermiş oluyorlar diye uyarıyor da yani.
Tabii şu var yani bu tür şahıslar zaten insanların ağzına bir parmak bal çalmak durumundalar. Evet. Bu da nedir? biraz musikidir. Musikinin getirdiği, zikrin getirdiği sekir halidir. Esasında bunlar amaç değildir. Tarikat da amaç. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا Nefis tezkiyesidir. Bunlarınki tam tersi nefsi tezkiye etmek değil. Nefsi daha da şımartıp, evet, nefsi manevi zevklerle, efendim aynen nasıl ki maddi zevkler insana zararlıysa bazen, bazı manevi zevkler de erken olduğu zaman yine zararlıdır. İşte bu musiki, efendim işte o zikrin getirdiği o haller, o anda sen zanneder ki ya ben ne güzel cennetteyim sanki. Herkes Allah diyor, herkes efendim cezbe halinde bağırıyor, zıplıyor. Aa, tam burası aradığım yeri buldum der. Yani o işin efendim esas aslı değildir. Onlar vardır, güzeldir. Ama orada takılıp kalırsa bir insan, bu sefer ne oluyor yani? Sanki o manevi güzelliklere efendim cezb oluyor. Esas hedefi kaçırabiliyor. Bugün de işte maalesef tasavvuf deyince akla bazı çevrelerde böyle musiki meclisler olsun, sema edelim, yiyelim, içelim, ondan sonra sevelim, sevilelim. Manevi kemalat, farzlar, haramlar, bunlar ne olacak? Ya onlar önemli değil canım. Bizim ulaştığımız o manevi makamların...
Kalbimiz temiz.
Kalbimiz temiz. O makamda bunların ne kıymeti var Allah aşkına sende yani? Ne gerek var böyle kendimizi zorlamaya? Allah'ın diniyle yarışamazsınız falan. Halbuki böyle değil. Tasavvuf, şeriatın zahirini, batınını en güzel şekilde yaşamaktır. O yüzden bu tür nakis insanlar zaten bu tür eksikleri kolayca görebilirsiniz. Yani bazen zor da gözükebilir, iyi rol yapıyor olabilirler ama illaki insan hani yalancının mumu yasıya kadar derler. Bir yerde o mum sönecektir. Nitekim de sönüyor. Görüyoruz, etrafımıza bakıyoruz. Değil mi? İşte Müslümanca olmayan işler yapılıyor maalesef. Evet.
Yetersiz kimse Allah Teala'ya ulaştıran yol ile ulaştırmayan yolu birbirinden ayıramaz. Çünkü henüz kendisi ona ulaşmış değildir.
Tabii şimdi insan gitmediği yoldan, yürümediği yoldan başkasını nasıl götürsün? Evvelden rehberler vardı değil mi? İşte İstanbul, Ankara arasında işte evvelden atlarla, develerle gideceksiniz. Tren yok, efendim işte yol yok, doğru dürüst. Rehber orayı 10 kere, 20 kere gitmiş gelmiş. Yolun tehlikesini, efendim mola verilecek yeri, su nerede, hepsini biliyor. Şimdi onunla yolculuk yapmak var. Bir de hiç hayatında, efendime söyleyeyim, o yolu gitmemiş. Yani biz İstanbul'da bunu çok yaşıyoruz değil mi Ömer Bey? Daha dün işte bir yerden geliyoruz. Ben hep sorma taraftarıyımdır. İkide bir hemen arabanın camını açıp soralım. Çünkü bazı arkadaşlar kendine güveniyor. Bilgisi yarım. Bu sefer yolu tamamen kaybediyoruz. Halbuki yani emin değilsen her şöyle bir 500 metre, 1 kilometre soracaksın. Yani doğruyu bulmak daha mümkün. Halbuki İstanbul'da yani 30 senede yaşadığımız halde kaybolmak çok normal ve çok kolay biliyorsunuz. Evet. Şimdi böyle olunca maneviyat daha hakikaten burada kaybolmak daha da kolay. Çünkü nefis, şeytan sizi içeriden daima gıdıklar. Önce namaza, abdese yaklaşma der. Yaklaştınız. Bu sefer der ki ya amma güzel namaz kılıyorsun maşallah. Sendeki takva, sendeki fazilet, sendeki efendim kemalat hiç kimsede yok. Bu sefer size ne yapar? Ucup vermeye çalışır. Önce size namaz kılma diyen şeytan bu sefer size namazı daha böyle gösterişli yerlerde kıl. Herkesin gözü önünde kıl. Daha da uzat. Yani sizi böyle riyakarlığa, münafıklığa sizi sevk eder. Cami yaptır falan filan. Artık size bakarsın şeytan hayır yolunda size rehber olmaya çalışır. Derdi size hayır yaptırmak değil. Derdi sizi helak etmektir. Ucube düşürmektir. O yüzden bu tür tehlikeler ancak Allah dostları bilir. Onlar size bakar bakmaz bu tür gösteriş, nüfak hallerini görür. Sizi böyle ters köşeye yatırır. Böylece içinizdeki o kötü duygular yeşermeden kurur. Evet.
Bunun yanında bu yola girmek isteyenlerde bulunan farklı kabiliyetleri ayırt edemez. Dolayısıyla cezbe yolunu sülük yolundan ayıramaz. Belki de talip olan kişinin yetenekleri cezbe yoluna uygun olup baştan sülük yoluna uygun değildir. Bu durumda kendisi saptığı gibi elindeki müridi de yoldan saptırmış olur.
Yani birinci kısımda kendisi yolu bilmiyordu. Tabii kendisi bilmedi ki bu sefer kendisine gelen mürid adaylarındaki kabiliyetleri de fark edemez. Kim insan vardır ki önce cezbeyle başlar. Yani biraz sekir haline bu yola girer. Daha sonra sülüka girer. Sülükten sonra normal, güzel, kamil insan olur. Kimi insanda cezbe yoktur. Önce zikirle, işte efendim vazifelerle, virtle işe başlar. Daha sonra kendisine cezbe gelir. Bunlar tabii başka metotlarla açıklıyor bunu uzun uzun İmam Rabbani Hazretleri. Yani diyor ki cezbesiz insan olmaz diyor maneviyatta. Hani bazı zaman diyor ki İmam Rabbani Hazretleri böyle çok şeriatla çok meşgul. cezbeyle falan hani manevi zevklerle ilgisiz gibi görebilirler. Bu çok yanlış bir şey. Diyor ki cezbesiz insan avam insandır diyor. İnsanda cezbe olacak. Ama nakşilikteki cezbe nedir? Kontrollü cezbedir. Yani böyle ortalığa saçılan dökülen bir cezbe değil de böyle hakikaten hani anlatıyor böyle bu Beyazı Bistami Hazretleri ile alakalı olarak hani diyor ya böyle kendisini işte Meazzam-ı Şahin falan filan gibi sözler çıkınca ondan diyor ki tasavvuf büyükleri Beyazı Bistami'nin böyle bir bardak bir kapasitesi vardı. Tazikli suyun altına o gelince ne oldu? Bir anda iş işte biliyorsunuz tazikli suyun altına ufak bir fincanı koysanız hiç su kalmaz içinde. Giren su git dışarı çıkar. Ama büyük bir bidon varil getirseniz o tazik hiç fayda etmez. Bütün su dolar. Varili doldurur. Aynen bunun gibi insanın bazen manevi istidatı efendim sınırlıysa oraya gelen cezbeler, ilhamlar patlama yapar. O da tabii şatahat dediğimiz zahiren İslam'a ters laflar söyleyebilir. O yüzden gerçek mürşitler müritteki o manevi kapasiteyi daha görür görmez hisseder. Allah onlara hissettirir. Yani biz bile mesela öğretmeniz. Yani bir talebe karşımıza geldiği zaman üç aşağı beş yukarıda gözlerine bakar bakmaz o çocuktaki zekayı, zeka derecesini anlayabiliyoruz. İmtihanlarda şöyle baktığımız zaman kim kopya çekecek, çekmeyecek evet. daha imtihan başlamadan çocukların bakışlarından hissediyoruz. Ve genelde %99'da haklı çıkıyoruz. Yani imtihan başlamamış. Bakıyoruz talebe de birazcık şöyle gözlerinde böyle kaçamak bakışlar var. Diyoruz çocuk herhalde bir yaramazlık olacak. 5 dakika sonra imtihan başlıyor. Çocuğu yakalıyoruz. Evet. Yani biz bile yani 5-10 senelik bir öğretmenlik tecrübesiyle veya bir tüccar ne yapıyor değil mi? Yani akıllı bir tüccar daha müşteri dükkana girerken cebinde kaç parası var bilmez mi? Bilmiyorsa o tezgahlar değildir.
Evet.
Adamın yürüyüşünden, bakışından yani en kaliteli gömlek mi alacak? Şimdi gömlek var 300-500 TL. Gömlek var 5 lira 10 lira. Şimdi ona bakar bakmaz anlıyor. Tüccar, tezgahtar. Yani o zaten anladığı için başarılı. Anlayamıyorsa yani cebinde 5 kuruş olmayan bir adama sen tutuyorsun milyonluk bir şey pazarlamaya çalışıyorsun. Hem kendini yoruyorsun hem adamcağız yoruyorsun. Belki bazen müşteriler hani sizin şeyinizden kurtulamıyor. Reklam gücünüzden sizi dinlemek zorunda kalabiliyor. Telefon açıyorsunuz veya ne bileyim. Adam sizi dinliyor ama cebinde para yok. Cebi delik. Bu sefer boşuna hem sen yoruluyorsun satıcı olarak hem de o adamcağızın boşuna üzmüş oluyorsun. Alamayacağı bir şey ona reklamını yapmış oluyorsun. O yüzden yani aynen maddi alemdeki insanlar nasıl 3 sene, 5 sene, 10 sene ticarette, efendim öğretmenlikte ustalaşıyorlar. Öğrenciyi, müşteriyi tanıyorlar. Tabi bu Allah dostları silsileden geliyor. Bunlar yani yüzlerce yılın getirdiği bir manevi kültüre sahipler. Artı Allah-u Teala bunlara irşattan dolayı bir şey veriyor, efendim marifet veriyor. Daha görü görmez insanı anlıyorlar. O yüzden bizim bu kitaplarımız da vardır. Daha doğmadan önce buradan bir Allah dostunun kokusunu alıyorum derler.
Evet.
Buradan bir güzel koku geliyor derler. O yüzden yani bu tür yetersiz kimseler hem kendilerini bilmezler, kendisini bilmeyen insan da başkasını hiç bilmez.
Hocam hatta o yani mürşidi kamiller için böyle kendisi mürit olarak gelen kimse için hani senin nasibin burada değil oğlum tabii, şuradadır tabii, diye bile tabii. Yönlendirebiliyorlar. O kadar kamil yani şeyleri.
O da hakikaten yani evvelden bunları çok rastlıyoruz. Niye? Çünkü o meşrep tutmayabilir. Yani çok güzel bir insan gelir size. Ama onun efendim meşrebi cehridir. Yani o insan zikir çekip manen sarhoş olmak isteyen bir tiptir. Onun peşindedir mesela. Şimdi bu nakşilik ona ağır gelebilir. Yani kaldırmayabilir. Sonra koyup kaçabilir. Ona göre eski dönemlerde böyle meşayih kendi aralarında senin nasibin benden değil oğlum sen falanca zata git diye yönlendirirlermiş. Zaten mesele de budur. Ama tabii bugün bu fazla olmuyor. Sebebi de yani iman kurtaralım diye
evet.
Her gelen insanı yetiştirmek istiyor. Belki bu aynı zamanda bir dezavantaj. Onu da söyleyeyim. Çünkü maneviyat yolları esasında biraz daha üst kalite adam yetiştirmek için ortaya çıkmıştır. Yani sıradan insanları alıp da tamamen onlarla meşgul olmak da bazen bu yani bir üniversite efendim yüksek puanlı bir üniversitede değil mi? Yani hiç zekası yeterli olmayan talebeleri eğitmek evet. gibi de olabiliyor maalesef ama tabii günümüzde durumlar biraz farklı ortama düştük çünkü insanlar iman kurtarmak için artık gayret ediyoruz. Evet.
Yetkin bir şeyh bahsi geçen talipliği terbiye ve sülüke sokmak istediğinde önce yetersiz salikten ona bulaşan arızaları ve onun yüzünden maruz kaldığı aksaklıkları gidermekle meşgul olur.
Şimdi Sami Efendi için bahsederler. Bir gün ona bir hafız efendi gelmiş. Efendim ben şu kadar Kur'an-ı Kerim okuyorum, bu kadar şunu yapıyorum falan deyince önce demiş bunların hepsini bir bırak demiş. Yani yanlış anlaşılmasın muhterem dinleyicilerimiz. Niye bırak diyor. Çünkü o insanın kalbi dünya sevgisiyle dolu, efendime söyleyeyim, belki yani işte mevlid okuyayım, para kazanayım falan bir sürü hastalıkla doluyken, zaten Kur'an-ı Kerim, okunan Kur'an-ı Kerim, Allah Resulü diyor ki, Allah lanet eder, Kur'an lanet eder diyor, boğazından aşağı geçmez. Kırtlağa kadar gelir, yani sadece kırtlaktan ses çıkar, o Kur'an-ı Kerim aşağıya kalbe inmez diyor. Niye? Çünkü gönül kirli, gönülde boşluk kalmamış ki. Dünya sevgisiyle, makam sevgisiyle, bir sürü manevi hastalıklarla o gönül dolmuş. Oraya Kur'an-ı Kerim nasıl girsin? O yüzden Allah dostları önce kendilerine gelenleri, bu daha önce kullandıkları yanlış ilaçları temizliyorlar ki doğru ilaç orada bir tesir göstersin. Evet.
Sonra taliplinin kabiliyetine göre kaliteli tohumdan onun verimli topraklarına serper ve iyi bir ürün ortaya çıkar.
Yani siz bir toprağı ekeceksiniz. Önce oradaki dikenleri, oradaki efendim ayrıgotlarını temizlersiniz. Onların köklerini temizlersiniz ki daha sonra o kökler tekrar filiz salmasın. Ondan sonra kaliteli tohumu o toprağa ekersiniz. Aynen böyle Allah dostları da bu metodu yapıyorlar, uyguluyorlar. Evet.
Kamil ve mükemmel bir şeyhe bağlanmak kibriti ahmerdir. Onun nazarı ilaç, sözleri şifadır.
Evet, bu da çok harika bir tasvir. Kibrit ahmer, yani bu efendim sihirli bir insana dönüştürücü, yani hayat suyu veren bir formüldür onların sözleri. Onların bakışları. Şimdi bakışlarda çok ciddi bir manevi güç vardır. Nasıl ki sahabe-i kiram sırf Allah Resulü'nü Müslüman iken, hayattayken görmekle, biraz onunla bulunmakla, göz göze gelmekle sahabe oldular. O bakışlardan etkilendiler. Çünkü o insanlığın en üstün zirvesi olan bir fahri kainat efendimiz idi. Tabi bunun gibi Allah dostları da manevi derecelerine göre bakışlarında, sözlerine Allah bir tesir halk ediyor. Onların sözleri, bakışları çok etkili oluyor. O yüzden maneviyat yoluna girenler elden geldikçe rehberlerinin, mürşitlerinin etrafında olmalı. Onların bakışlarına maruz kalmaya kendilerini gayret etmeli. Yoksa sadece virt çekerek de ilerlemek mümkün olmuyor. Çünkü ibadetler, yani insan sevap kazandırır. Muhterem dinleyicilerimiz şunu fark etmek lazım. Allah demek, Kur'an okumak her kelimesi değil mi? Her harfini diyor Allah Resulü 10 sevap diyor. Elif, la, mim dediği okudunuz, 30 sevap alıyorsunuz. Sevap kazanmak başka, kamil insan olmak, tekamül etmek başka bir iş. Bir insan vardır değil mi? Böyle köylerde falan böyle hakikaten temiz fıtratlı insanlar vardır, kardeşlerimiz vardır. Çok güzel ibadet ederler. Ama bakarsınız manevi kemalatları yoktur fazla. Çok namaz kılmasına, çok oruç tutmasına rağmen 3 ayları tutar, şunu yapar, bunu yapar. Ama elinden tutan bir rehber olmadığı için, bir mürşid olmadığı için mesela ucba düşer. Mesela riyaya düşer. Mesela pinti olabilir. İbadeti vardır, cömertliği sıfırdır mesela. Hiç kimseyle bir şey paylaşmak istemez. 5 vakit camide namaz kılar ama 5 kuruşunu kimseye vermek istemez. Veya çok kızgındır. Herkesi kırar, döver, yarar. Böyle Müslüman olmaz ki. Manevi kemalat ayrı bir iş. Tasavvufta manevi kemalat da var. İbadetlerle beraber, sevapla beraber Allah'a yakınlaşma süreci tasavvuf. O yüzden bu tür efendim Allah dostları yapışırsak çok daha Rabbimize hızlı vasıl oluruz. Okuyalım, biraz daha okuyalım, bir paragraf daha okuyalım.
Böyle olmadığı zaman iş o kadar zordur ki deveye hendek atlatmak bundan çok daha kolaydır. Allah Teala bizleri ve sizleri sevgili peygamberimizin şeriatı üzerine sabit kılsın. Zira işin özü budur. Kurtuluş ve saadet buna bağlıdır.
Evet, şimdi burada en son yine güzelce bağladı mektubu. Dedi ki bu işin aslı şeriattır. Yani bütün bu tasavvufi gayretler şeriatı güzel yaşamak içindir. Bir de dikkat etmemiz gereken husus, yani bir manevi rehberde arayacağımız ilk önemli husus Kur'an ve sünnete uymasıdır. Bu sohbetimizi de Beyazıt Sami'den bir menkıbeyle sonlandıralım. Bir gün diyor ki Beyazıt Sami Hazretlerine, falanca yerde efendim çok büyük Allah dostu bir insan gelmiş. O da tabii hemen diyor ziyarete gidelim. Allah dostlarını ziyaret etmek çok faydalı olduğu için. Müridiyle beraber yola çıkıyorlar. O denilen zatı uzaktan görüyorlar. Tam mescide girerken bu adam kıbleye doğru tükürüyor. Diyor ki Beyazı Bistam Hazretleri, oğlum diyor geri dönelim. Bu adam diyor daha bir Allah Resulü'nün en ufak bir sünnetini de yerine getiremiyorsa nasıl o büyük sırları taşısın? Nasıl büyük Allah dostu olsun? Bak diyor kıbleye karşı tükürdü diyor. O yüzden hiç konuşmadan geri dönüyorlar. Yani neticede Kur'an ve sünnet işin aslı ve özüdür. Allah-u Teala cümle hepimizi Kur'an ve sünnete uymayı nasip eylesin. Evet muhterem dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar başka bir mektupla buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, mağfiretine, muhabbetine emanet ediyoruz. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.